Ayrım 2.
İkinci küreselleşme, itici güç, sanayileşme ve doğurduğu gereksinmeler. Yöntem, önce misyonerler, sonra kaşifler, sonra ticaret şirketleri, en sonra işgal. Haklı gösteriş, beyaz adamın yükü, uygarlaştırıcı görev, ırkçı teoriler. Sonuç, emperyalizm. Üçüncü küreselleşme, itici güç, 1970'lerde çok uluslu şirketler, 1980'lerde iletişim devrimi, 1990'larda Batı'nın rakibinin kalmaması. Yöntem, kültürel ideolojik etki. Böylece ülkenin her yanı ekonomik, siyasal, sosyal yönden kendiliğinden etkileniyor. Haklı gösteriş, en yüksek uygarlık düzeyi, uluslararası topluluğun iradesi, piyasanın gizli eli, küreselleşme herkesin ortak çıkarınadır. Sonuç, globalleşme. Şimdi de aynı şeyler oluyor. Altyapı açısından alırsak, yine Batı'nın ulusal pazarları Batı burjuvazisine yetmiyor. Pazarın bütün küreyi içine alacak kadar genişletilmesi isteniyor. Üst yapı açısından alırsak, Batı kültürü bütün dünyayı sardı. Artık bu kültür, ikinci küreselleşmenin aksine, yalnızca Batıcı okullarda değil, televizyonda, eğlence programı seyrederken ve internette gezinirken damardan alınıyor. Olaya uluslararası sistem, yani güç dengesi açısından bakarsak, yine bir aynıyet görüyoruz. 1490 ve 1890'ın uluslararası rakibi yoktu. Sovyet bloku 1948'den sonra oluşmuştu. Bağlantısızlar ise 1955'ten sonra doğup ancak 1970'lerde seslerini duyurabilmişlerdi. 1990'ın da rakibi yok. Çünkü bu 3. küreselleşme hem Sovyet blokunun yıkılmasına yol açan temel etken oldu, hem de bu yıkılma sonucu dünyayı fethetmede tek başına kaldı. Aynen diğer 2 küreselleşmede olduğu gibi. Yani benzerlikler çarpıcı. Sadece 3. küreselleşme diğer ikisinden daha güçlü. Yukarıda sayılan 3 olgunun 10'ar yıl arayla birbirinin peşine eklenmesinden ötürü 1. 70'lerden başlayarak çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisine egemen olması 2. 80'lerde Batı'nın optik kablo, haberleşme uyduları, bilgisayarlar, internet gibi teknolojik buluşları devreye sokarak yarattığı iletişim devrimi 3. 90'larda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılması sonucu güç dengesinin ortadan kalkması ve Batı'nın yeniden güç odağı konumuna gelmesi. Farklılıklar. Şimdi de bu 3 küreselleşmenin çok daha güçlü olması sonucunu doğuran farkları görelim. 1. Tarihsel birikim açısından. 1940'ın ardında hiçbir birikim yoktu. 1890'ın ardında yalnızca 1490'ın çok zayıf birikimi bulunuyordu. 1990 ise 1890'ın sanayi devrimi tarafından beslenen etkisinin o muazzam birikimi üzerine oturdu. 2. Yöntem açısından. 1490 ve 1890 askeri işgal üzerine oturdular. Bu yüzden gördükleri tepki büyük oldu. 1990 ise böyle bir dezavantaj taşımıyor. İnsan toplumları temel olarak 4 eş merkezli kuşaktan oluşan sistemlerdir. Bu sistemin merkezinde ekonomik ilişkiler bulunur. Onun dışında ikinci olarak toplumsal ilişkiler katmanı, üçüncü olarak siyasal ilişkiler katmanı, en dışarıda da kültürel ve ideolojik ilişkiler katmanı yer alır. 1490 ve 1890 bunların hepsini teker teker vurmak, etkilemek zorundaydı. 1990'ın ise yalnızca en dıştaki katmanı, kültür katmanını etkilemesi yetiyor. Örneğin bacağına 501 Blue Jean ya da ayağına Caterpillar marka bot geçirmeyen gencin karşı cinse çekici görünmeyeceğine ilişkin bir kültürel referans çerçevesi yaratıldığı anda en merkezdeki ekonomi katmanı bile otomatik olarak etkileniyor. Batı'nın güçlü üst yapısı az gelişmiş ülkenin zayıf altyapısını belirleyebiliyor. 3. Altyapı açısından. 1490'da Batı'nın altyapısı kapitalizm olarak biçimlenmemişti. Bu yüzden birinci yayılmada bunun taşınması söz konusu değildi. 1890'da kapitalist sistem deniz aşırı topraklara taşındı. Ama bu önceden atılmış bir temel üzerine oturmadı. 1890 kendi temelini kendisi atmak zorunda kaldı. 1990 ise 1890'ın çok güçlü temelleri üzerine oturmanın yanı sıra kapitalizmi 1890'a oranla karşılaştırma kabul etmeyecek derecede güçlü bir biçimde dünyaya yaydı. Bu durumda tüm dünya etrafları bir kapitalizm deniziyle sarılı birkaç adacık dışında çok güçlü ve çok yönlü biçimde Batı kapitalist sistemine bağlandı. 4. Üst yapı açısından. 1490'ın sömürgeleştirildiği ülkelere insan hakları gibi kavramları götürmesi söz konusu değildi. Çünkü o dönemde Avrupa'da da böyle bir şey, böyle bir kavram yoktu. Önce azınlık hakları Reformasyon hareketi sayesinde 16. yüzyılda icat edildi. Uluslararası insan hakları kavramının doğması için ise en azından 1. Dünya Savaşı'nın hatta 2. Dünya Savaşı sonuna kadar beklendi. Tam tersine Latin Amerika'da, İspanyollar Kuzey Amerika'da tüm Avrupa göçmenleri, Güney Afrika'da da Hollandalılar ve İngilizler yerlilere karşı o dönemde bile en vahşice sayılacak davranışlarda bulundular. 1890'da insancılıkla en ufak biçimde ilgili değildi. Bununla birlikte birinci yayılmanın aksine bu yayılmayla birlikte bu topraklara Avrupa'nın kendisi için geliştirilmiş olduğu kimi olumlu davranış kalıpları da gitti. A. Bunlardan birincisi sömürge ülkelerle ilgiliydi. Örneğin Hindistan'da Sutte, Sati, ölen koca ile birlikte dul karısının da yakılması yasaklandı. Doğu Afrika'da kızların sünnetinin İngilizce female genital mutilation, kadınlık organının sakatlanması diye anılan ilkel bir operasyonla muhtemelen zevk almasınlar diye kızların klitorisi ve bazen de organın dış dudakları kesilmektedir, yasaklanması için başarısız kalan bir çaba harcandı. B. İkincisi ise çok daha önemliydi ve 1. Dünya Savaşı'nın ardından yapılan azınlık koruma antlaşmaları bağlamında ortaya çıktı. Savaşı kazanan başlıca müttefikler ve ortak devletler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, 4 ayrı kategori devleti azınlık koruma hükümleri kabul ettirdiler. 1. 1919-1920'de savaştan sonra yeni kurulan Polonya, Çekoslovakya, Sırp, Hırvat, Sloven devleti ya da savaştan topraklarını genişleterek çıkan Romanya, Yunanistan, 5 ülkeyle başlıca müttefikler ve ortak devletler arasında özel azınlık koruma antlaşmaları imzalandı. 2. 1919-1923 arasında savaştan yenik çıkan ülkelerle Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, sonra Türkiye, yapılan antlaşmalara azınlık koruma bölümleri eklendi. 3. Bir takım ülkelerin Polonya, Danzig, İsveç, Finlandiya, Almanya, Polonya, başlıca müttefikler ve ortak devletler, Litvanya, kendi aralarında azınlık koruma antlaşmaları yapması sağlandı. 4. 5 ülke, Arnavutluk, Litvanya, Letonya, Estonya, Irak tek taraflı azınlık koruma bildirileri yayımladılar. Daha fazla bilgi için Türk-Yunan ilişkilerinde Batı Trakya sorunu güncelleştirilmiş 2. basım Ankara Bilgi Yayınevi 1991 sayfa 64-71 baskın oran. 1890 yayılmasının 1919 sonrasında Milletler Cemiyeti güvencesi altında azınlıkların korunması başlığıyla getirdiği azınlık ve insan hakları o zamana kadar bu konuda varılmış doruk noktaydı. Bununla birlikte dikkat edilirse bu yükümlülükler iki bakımdan evrensel değildi. 1. Nitelik bakımından. Standart bir yükümlülük modeli yoktu. 2. Evrensellik bakımından. Topraklarında azınlık barındıran Batı Avrupalı ülkelere, İngiltere, oysa İngiltere'nin İrlanda sorunu büyüktü, nitekim Lozan görüşmeleri sırasında azınlıklar alt komisyonunda Ermenilere Türkiye'de bir yurt verilmesi konusu ortaya atıldığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Delegesi Doktor Rıza Nur, İrlandalılar yurtları istiklalleri için kaç asırdır? Ne kadar kan döktüler? Siz bunlara istiklallerini, yurtlarını verin, biz de Ermenilere derhal verelim demiş. Birkaç gün sonra kendisine İrlanda milliyetçilerinden bir teşekkür mektubu gelmiştir. Azınlık antlaşmaları görüşmeleri sırasında Amerika Birleşik Devletleri delegasyonunun basınla ilişkilerini düzenleyen Ray Stannard Baker, 29 Mayıs 1919'da Başkan Wilson'a gelip de dünyanın baskı gören tüm azınlıkları uğruna harcadığı çabalar için kendisine gönderilen tebrikleri haber verdiğinde Wilson şöyle demişti. Bütün azınlıklar, İrlandalılar hariç. Stephanos Yerasimos, azınlıkların doğuşu. Teksir halinde Fransızca kitap taslığı, sayfa 16'dan Journal de Ray Stannard Baker, 29 Mayıs 1919. The Papers of Woodrow Wilson, Vol 59, sayfa 604. Tabii dünyada ezilen bu kadar halk ve azınlık varken, Wilson'ın verdiği bu yanıt, kendisinin kafa yapısını çok iyi ortaya koyan niteliktedir. İtalya, Fransa, hatta savaştan yenik çıktığı halde Almanya, herhangi bir yükümlülük getirilmemişti. Yalnızca Orta ve Doğu Avrupa'nın yenen ya da yenilen ama her halükarda ikinci sınıf sayılan ülkelerine getirilmişti. Görüşmeler sırasında Romanya Başbakanı Bratinau bu itirazı dile getirdiğinde, Lloyd George'un etraftan işitilebilecek biçimde şöyle homurdandığı duyuldu. Herife bak, biz olmadan askerlerin üniforma satın almaktan acizdir. Yerasimos Edgy, sayfa 17'den Agnes Headlam Morley, Sir James Headlam Morley, A Memoir of the Paris Peace Conference, London 1972, sayfa 137. 1890'ın 1919'dan sonra getirdiği bu hükümler, bu durumda üzerlerine yükümlülük yıkılan ülkeler tarafından, Türkiye dahil, bir biçimde bypass yapılacaktır. Örneğin Polonya, 1934'te tüm antlaşmayı tanımadığını ilan edecektir. Türkiye, Lozan'ın İmroz ve Bozcaada Rumlarına yerel özellik veren 14. maddesini hiçbir zaman uygulamayacaktır. Çünkü bir yandan Batı'nın Nazi ve faşist etkisiyle uğraşması, bir yandan da İngiltere'nin evrenselliği bizzat engellemiş bulunması bu bypassları olanak verecektir. Fakat asıl önemli olan şudur ki, Batılı ülkeler seçtikleri ülkeler üzerine empoze ettikleri bu azınlık koruma yükümlülüklerini, aynen Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanların korunması için 1615'ten beri empoze ettikleri hükümler gibi kullandılar. Yani bu ülkelerin iç işlerine müdahale etmek, bu devletleri zayıflatarak kendilerine bağlamak için MC güvencesi altındaki bu antlaşmaları devreye soktular. Yukarıda belirtildiği gibi azınlık ve insan hakları evrensel bir konuma kavuşturmayı esas alarak İngiltere, İrlanda sorunu yüzünden önlenmişti. Bununla birlikte bu hakları Milletler Cemiyeti, MC güvencesi altına sokarak bir tür evrensel statüye kavuşturma fikri de Britanya İmparatorluğu'nun Güney Afrika'da Boer haklarını savunan ve apartheid şampiyonluğunu da yapacak Afrikaner Hollanda kökenli bir generalinden geldi. John Smuts. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasında öncülük eden bu zatın bu tutumunda çelişkili bir yan yoktu. İngiliz İmparatorluğu'nun sözcülüğünü yapıyordu. Eskiden halkları denetim altında tutan imparatorlukların dönemi geçmişti. Artık bu rolü İngiliz Devletler Topluluğu'ndan esinlenmesi gereken Milletler Cemiyeti oynamalıydı. Yerasimos, sayfa 5'ten Lieut, General John Smuts, The League of Nations, A Practical Suggestion, in David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant, Vol. 2, New York, London, 1928, sayfa 25-36 arası. Smuts'ın artık emperyalizm bittiğine göre Milletler Cemiyeti imparatorlukların mirasçısı olacaktır fikri, Başkan Wilson'ı derinden etkiledi. Ve savaş sonunda yeni kurulan devletlerin uluslararası tanınması, bu azınlık haklarını Milletler Cemiyeti'nin istediği gibi kabul etmeleri ön koşuluna bağlandı. Yerasimos, sayfa 5'ten, Memorandum de Roberts Lansing, 11 Ocak 1919, Papers of Woodrow Wilson, Vol 54, 12 Ocak, 7 Şubat 1919, Princeton NJ 1986. Sayfa 3-4. 1990'ın üst yapı taşımasına, somut deyimiyle az gelişmiş ülkelere insan ve azınlık hakları uygulatmaya çalışmasına gelince. Bu haklar 1890'ın getirdiklerinden farklı. 1. Demokrasi ile insan ve azınlık hakları artık bugün, şimdiye kadar rastlanmadık bir yoğunluk ve güçle dünyanın gündemini oluşturuyor. Çünkü Batı'nın karşı konamayacak kadar güçlü biçimde bütün dünyaya yaydığı altyapının nimetlerinden stratejik madde, alım izni, kredi vesaire yararlanmak ve genel olarak Batı'dan dışlanmamak, ambargoya uğramamak, çatışmalarda desteklenmek vesaire için bu üst yapı unsurlarını kabul etmek ve uygulamak ön koşul olarak ileri sürülüyor. Tabii bunu bir okuyuşta en kolay anlayacak olanlar da büyük olasılıkla AB'ye girmek için çırpınan biz Türkler. 2. Bu haklar evrensel antlaşmalara dayalı standart bir uygulamayla yürütülüyor. İmzalayan tüm ülkeler için yükümlülükler aynı. Örneğin Avrupa Konseyi tarafından 1953'te yürürlüğe sokulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na, şimdi bu komisyon kaldırılmıştır, kişisel başvuru olanağı Türkiye birinciliği gelip alana değil, en fazla İngiltere'ye ve ondan sonra İtalya'ya karşı kullanıldı. 3. Bu azınlık ve insan hakları konusu, Batı tarafından bugün de kimi zayıf ülkeler üzerinde baskı kurmak için kullanılıyor. Fakat 1990 ile 1890 arasında burada da önemli bir fark var. Güçlü ülkelerin bu hakları ortaya atma nedenleri 4 ana grupta toplanabilir. A. Yayılma sürecinde altyapılarını götürdükleri zaman bu üst yapı unsuru da en azından bir miktarı doğal olarak gider. B. Bu ülkeler üzerinde baskı kurmak için götürürler. C. Kendi çok uluslu şirketlerinin yatırımları için böyle bir ortam gereklidir. D. Kendi kamuoyları geri ülkelerdeki uygulamalara tepki gösterdiği için oy kaygısıyla götürürler. İkinci küreselleşmede bulunmayan ya da pek zayıf olarak bulunan dördüncü neden 1990'da çok önemli. Belki de en önemli unsur haline geldi. Bunu da Güneydoğu'daki Alman malı zırhlı personel taşıyıcılar konusu nedeniyle en iyi anlayabilecek milletlerden biri yine Türkler. Hatırlanacağı gibi Almanya'nın Türkiye'ye hibe ettiği bu taşıyıcıların üzerine bir Alman gazetecisi kazımış, altından Almanca yazılar çıkınca Alman kamuoyunda büyük gürültüler kopmuştu. Diğer yandan Kasım 1999'da İstanbul'da yapılan AGİT Doruk toplantısında Clinton'a, ki Clinton gençliğinde bir Vietnam karşıtı göstericiydi, karşı gösteri yapanların polis tarafından fena dövülmesi olayına gelen en ciddi protestolardan biri, ABD'den eski Adalet Bakanı Ramsey Clark önderliğinde gönderilen imzalar olmuştu. Bakınız Melih Aşık, Milliyet, 21.11.1999. D. Küreselleşme, yeni feodalizm mi? Küreselleşmenin bir anlamda feodal döneme dönüşü anımsattığını söyleyenler var. Tabii bu benzetme, birinci dönemde bu dersin ilk saatlerinde gördüğümüz, Orta Çağ'dan bu yana tutunum ideolojisi ve yüce sadakat odağı tablosu anımsandığında bir anakronizma, tarihini şaşırma durumu. Hatırlayacağınız gibi bu tabloda izlenen süreç soldan sağa doğrudur, doğrusaldır ve geri dönüşü yoktur. Orta Çağ'dan bu yana tutunum ideolojisi ve yüce sadakat odağı tablosu. Birinci evrede temsil eden kilise, ruhban, aristokrasi. İkinci evrede parlamento, burjuvazi. 2A, komünist parti, nomenklatura. Üçüncü evrede bilinmiyor. Yüce sadakat odağı. Birinci evrede tanrı. İkinci evrede ulus. 2A, emek. Üçüncü evrede bilinmemekle birlikte birey. Tutunum ideolojisi. Birinci evrede din. İkinci evrede milliyetçilik. 2A, emek. Üçüncü evrede bilinmiyor. Ekonomik pazar, vatan. Birinci evrede malikane. İkinci evrede bağımsız ulusal devlet. 2A, proleter devlet. Üçüncü evrede dünya. Üretim biçimi. Birinci evrede feodalizm, ikinci evrede ulusal kapitalizm, 2A komünizm, Üçüncü evrede uluslararası kapitalizm, küreselleşme. Bununla birlikte aradaki kimi benzerlikler de dikkat çekmekte. Ergin Yıldızoğlu, Yeni Fodeller, Cumhuriyet, 16-2-1998'den George Scon, Lenovo, Disordre Economic Mondial, La Decoverte, 1993. Her şeyden önce feodalizm ulusal devletin karşıt kavramıydı. Küreselleşme de öyle. Diğer daha somut benzerlikleri şöyle özetlemek mümkün. 1. Eskiden feodal beylikler toprak genişletmek için savaşırlardı. Çünkü toprak feodal toplumda tek üretim ögesiydi ve tabii büyük prestij unsuruydu. Şimdi dev uluslararası şirketler başkalarını yutmak için savaşıyorlar. Amaç rekabeti önlemek ve yuttuklarını pazarlarını kapmak. 2. Şirketler artık devletler kadar büyük ve bürokratik. Genel müdürleri adeta feodal beyden feodal beye gezen paralı asker komutanları gibi. Şirketten şirkete durmadan transfer oluyor. 3. Bu komutanlar gibi bu genel müdürler de yalnızca mülk sahiplerine yani hisse senedi sahiplerine feodal aile efradına karşı sorumlu. Şirketlerin üstünde siyasal denetim yok. 4. Orta çağdaki Pax Romana'nın yerini bugün Pax Americana karşıt imaj olarak kullanılan barbar Hunların ve Gotların yerini de barbar Saddam, Kaddafi ya da Hümeyni gibileri almış bulunuyor. Umberto Eco, Günlük Yaşamdan Sanata, çeviren Kemal Atakay, İstanbul, Adam Yayınları, 1991.